Kitabın adı Piruze. Yazarı Sinan Akyüz. 34. ayrım. O anda alt üst oldum. Hüngür hüngür ağlıyordum. Oya elimi tuttu. Avukat Enver kemancıyı hemen masamızdan uzaklaştırdı. İsterseniz kalkalım dedi. İyi olur dedi Oya. Bir taksiye bindiğimizde hala ağlıyordum. Al. Şu suyu iç dedi Oya. Birazdan evde oluruz. Elimle gözyaşlarımı sildim. Özür dilerim dedim iç çekerek. Sizin de gecenizi mahvettim. Çocuklarım bir anda gözlerimin önünde belirdiler. Havalimanında onları arkamda bırakıp kaçarken Amer'e elbet bir gün kavuşacağımızı söylemiştim. Oya başımı göğsüne bastırdı. Üzülme canım arkadaşım dedi. Sakın üzülme. Pazartesi sabahı 9:30 sularında uyandım. Hiç zaman kaybetmeden hazırlanıp dışarı çıktım. Öğle üzeri olduğunda 4 katlı dış cephesi açık mavi renge boyanmış bir binanın önünde Sevim teyzeyi beklemeye koyuldum. Yaklaşık 10 dakika sonra Sevim teyze çıka geldi. Çok beklettin mi dedi beni öperken. Ben de az önce geldim. İçeri girelim mi? Asansörle en üst kata çıktık. Zile bastım, kapı açıldı. Siz önden buyurun dedim. İçeri girdik. Sekreter kız masasında oturuyordu. Ata Bey'le görüşecektim, dedi Sevim teyze. Ona Sevim halasının geldiğini söyleyin. Sekreter yerinden kalktı. Ata Bey sizi bekliyordu. Lütfen beni takip edin. Kahverengi büyükçe bir kapının önüne geldiğimizde durduk. Sekreter kapıyı çaldı, içeri girdi. Pardon efendim dedi, Sevim Hanım geldi. Ata Bey bir anda kapının önünde belirdi. Hoş geldin halacığım dedi elini öperken. Sen hiç yaşlanmaz mısın? Herkes yaşlanıyor oğlum dedi Sevim teyze gülerek. Önemli olan genç kalmayı başarabilmektir. Maşallah sen de hiç yaşını göstermiyorsun. Bakma sen genç gösterdiğime, benim içim çürük. Kaç yaşında oldun Ata? 40. Ata Bey gerçekten de yaşını göstermiyordu. Minyon bir tipi vardı. Rahmetli abim sizlere doyamadan göçüp gitti şu dünyadan. Allah'ın takdiri işte. Her neyse. Bak Ata, seni birisiyle tanıştıracağım. Piruze benim kızım sayılır. Bu kız Şam'dan yeni döndü. Acil olarak bir işe ihtiyacı var. Üniversite okumamış ama kültürlü bir kızdır. İngilizce ve Arapçayı ana dili gibi konuşuyor. Bu kızcağıza firmanda bir iş verebilir misin? Ata Bey bana baktı. Hoş geldiniz dedi elini uzatırken. Elini sıktım. Hoş bulduk. Daha önce hiç tekstil işiyle uğraşmışlığınız var mıydı? Şam'da çocuk giyimi üzerine kendi mağazam vardı. O zaman size işe alıyorum dedi. Sevim teyze gülümsedi. İşte orada dur. Kızcağıza ne kadar maaş vereceğini daha söylemedin. Maaşı daha sonra da konuşuruz hala. Şimdi acelesi mi var? Bak oğlum. İkimiz de Şam'a gelin giden Türk kızıyız. Şamlı Araplar kadar pazarlık yapmasını seven başka bir milleti ne gördüm ne de duydum. Şimdi söyle bakalım. Ne kadar maaş vereceksin? Ata Bey güldü. Birazdan muhasebe müdürümle görüşürüm. Piruze Hanım'a ne kadar maaş verebileceğimizi ancak o zaman söyleyebilirim. Ama sana şunun garantisini verebilirim ki Piruze Hanım'a yüksek bir maaş vereceğiz. Çünkü bu devirde hem İngilizce hem de Arapça lisanlarını bilen bir eleman bulmak çok zor. Bu sözleri duyduğuma çok sevindim dedi Sevim teyze. Piruze'yi bundan sonra sana emanet ediyorum. Benim hatırım için ona iyi bak. Sen hiç merak etme hala. Ona gözümüz gibi bakarız burada. Öyleyse ikinize de hayırlı olsun dedi Sevim teyze. Heyecandan yerimde duramıyordum. Çığlık atmamak için kendimi zor tutuyordum. Ata Bey bana baktı. İşe ne zaman başlayabilirsiniz? Kısa bir süre düşündüm. Şey dedim kısık bir sesle. Haftaya pazartesi günü başlasam olur mu? Taşındığım eve yerleşmeye çalışıyorum da. Olur. O zaman pazartesi günü sabah saat 9:00'da burada olun. Ben artık müsaadenizi istesem dedim. Halletmem gereken bir takım işlerim var da. Bari bir çay içseydin kızım dedi Sevim teyze. Çok sağ olun. Ben sizi yalnız bırakayım. Yardımlarınızdan ötürü size çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Sevim teyze elini uzattı, elimden tuttu, yanaklarımdan öptü. Yarın sabah Şam'a geri dönüyorum. Kendine çok iyi bak. Artık iyi haberlerini duymak istiyorum. Seni zaman zaman arayıp çocuklarınla ilgili hadisleri veririm. Sevim teyzenin elinden öptüm, Allah'a ısmarladık dedim. Yolunuz açık olsun, ben de sizi arayacağım. Boşanma. 1986 yılının 14 Şubat'ıydı. Şam'dan geleli tam 5 ay olmuştu. O gün haftanın son iş günüydü. Sabah çok erkenden uyanmış, mahkemeye gitmek için karanlıkta yollara düşmüştüm. İstanbul karlarla kaplıydı. Dışarıda buz gibi bir hava vardı. Saatler sonra Sultanahmet'e geldiğimde İstanbul Adliyesi'nin önünde avukat Enver'in beni beklediğini gördüm. Sigara içiyordu. Isınmak için de olduğu yerde küçük hareketlerle zıplayıp duruyordu. Hızlı adımlarla ona doğru yürüdüm. Kusura bakmayın dedim. Sizi çok beklettim mi? İçtiği sigarayı karlarla kaplı çöp kutusuna attı. Elimi sıktı. Eli buz gibiydi. Ben de şimdi geldim dedi soğuktan tir tir titrerken. İçeri girelim mi? İkinci kata çıktık. İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kapısının önünde sıramızı beklemeye koyulduk. Mübaşir habire birilerini mahkeme salonuna çağırıp duruyordu. Bizi ne zaman çağıracak diye sordum. Avukat Enver duvarda asılı duran kağıda baktı. Birazdan çağırır. 10 dakika sonra mübaşir kapıyı açtı. Davacı vekili avukat Enver Erdem diye bağırdı. Mahkeme salonuna girdik. Kürsüde kır saçlı ve gözlüklü bir hakim oturuyordu. Kürsünün biraz aşağısında da siyah saçlı bir kadın masanın üzerinde duran daktiloya kağıt takıyordu. Avukat Enver kendisine ayrılan bölmeye geçti. Ben de hakimin karşısına geçip oturdum. Hakim bana gözlüğünün altından dikkatlice baktı. Sonra da önünde duran pembe renkli karton kağıt dosyanın içindeki evrakları hızlıca karıştırmaya başladı. Dosyayı bir süre inceledikten sonra boynunu hafifçe ileriye doğru uzattı. "Yaz kızım," dedi. Kadın daktilonun tuşlarına peş peşe basmaya başladı. Hakim başını kaldırıp bana baktı. "Firuze Tabba sen misin?" Ayağa kalktım. Eliyle otur işareti yaptı. Yerime oturdum. Benim dedim heyecanlanarak. Çok gençmişsin kızım. Kaç yaşındasın? 25. Bak kızım, seni kocandan boşamasına boşarız da çocukların için hiçbir şey yapamayız. En iyisi sen çocuklarını unut gitsin. Bir daha onları göremezsin. Çünkü Suriye Devleti ile Türk Devleti arasında mütekabiliyet sözleşmesi olmadığından burada vereceğimiz kararın orada hiçbir hükmü yok. Ne yazık ki Suriye şeriat kanunlarıyla yönetiliyor. Biz ise hukuk devletiyiz. Çocukların velayetini sana versem de onları buraya nasıl getireceğini bilemiyorum. En iyisi siz orada da bir dava açın. Bir bakın bakalım, bir netice alabilecek misiniz? Mahkeme salonundan hıçkıra hıçkıra ağlayarak dışarı çıktım. Avukat Enver'e dönüp, "Bu nasıl bir hakim?" dedim sitem dolu bir ses tonuyla. "Sakın üzülme. Elbet bir çözüm yolu bulacağız. Hakim doğru söylüyor. Orada da kocanıza karşı boşanma ve çocuklar için de velayet davası açmalıyız." Sevim teyzeyle konuşurum dedim içli içli ağlarken. "Şimdi kocamdan boşandın mı?" "Henüz değil. Birkaç celse sonra kocanızdan anca boşanırsınız." O sabah hiç zaman kaybetmeden işe gittim. Sekreter kız beni karşısında görür görmez, "Firuze Hanım," dedi. "Ata Bey sizi odasında bekliyor." Kapıyı çaldım, içeri girdim. "Buyurun Ata Bey, benimle görüşmek istemişsiniz. Gel Firuze, şöyle geç otur. Boşanma davası nasıl geçti?" "Uzun sürecek gibi gözüküyor. Doğrusu bu işin nasıl sonuçlanacağını ben de bilmiyorum." "Canını sıkma," dedi purosunu çakmakla yakarken. "Her şey düzelir. Bu akşam ne yapıyorsun?" Kısa bir süre afalladım. "Hayrola tabii, benimle bir işiniz mi var? İkimiz baş başa bir akşam yemeğine çıksak diyorum. Ne dersin?" Atay Bey son günlerde bana ufaktan ufaktan asılmaya başlamıştı. Bu akşam arkadaşımın doğum günü var diye yalan söyledim. Kusura bakmayın, sizinle gelemeyeceğim. Güzü bir anda asıldı. Ne yapalım? Öyle olsun. Birkaç güne kadar İngiltere'ye gideceğim. Seni de yanımda götürmek istiyorum. Beni mi? Dedim şaşkınlıkla. Ben orada ne yapacağım? Biliyorsun, benim İngilizcem pek iyi değil. Orada seninle pahalı restoranlara gideriz, yemekler yeriz. Çatalın, kaşığın İngilizce söylenişlerini öğretirsin bana. O anda gözlerim doldu. Bir anne olarak düştüğüm durumdan utanç duyuyordum. Benim acım içimde o kadar derin ki Ata Bey dedim açık açık konuşarak. Üstelik bu tip ilişkilere sıcak bakmayacak kadar da gelenekselci yetiştim ben. Bu yetişme tarzım sizinle bir ilişki yaşamama asla müsaade etmez. İsterseniz beni şimdi işten kovabilirsiniz. Ata Bey öksürdü, tıksırdı. Sonra da sizli bizli konuşmaya başladı. Siz beni yanlış anladınız dedi. Benim size karşı kesinlikle öyle bir niyetim yok. Ayrıca sizi işten kovma gibi bir düşüncem de. Bu sözleri sizden duyduğuma sevindim. Şimdi izninizle işimin başına dönebilir miyim? Tabii ki dedi yutkunarak. Size kolay gelsin. Mevsimlerden ilkbahar, aylardan Nisan'dı. Bulutsuz, göz kamaştırıcı bir cumartesi günüydü. Bir bardak çay aldım, bahçeye çıktım, bir sigara yaktım. Sonra da her zamanki gibi düşlere dalıp çocuklarımı düşündüm. Şu dünyada her şeyin bir bedeli vardı. Benim ödediğim bedel de ne yazık ki özlem duymaktı. Her geçen gün çocuklarıma karşı içimde duyduğum özlem çığ gibi büyüyordu. Onlardan ayrılalı tam tamına 212 gün olmuştu. Yazgımın beni Vasim'in elinden kurtarıp da böylesi bir derde katlanma durumunda bırakmasına çok üzülüyordum. Şam'da Vasim'in bana yaptığı onca kötü şeye sırf bu yüzden katlanmamış mıydım? Şu annelik duygusu olmasa erkekler basit adam olmaktan öteye gidemezlerdi. Göz boyayıcı, aldatıcı kocalara sırf bu yüzden katlanmıyor muyduk sanki? Her neyse. O ilkbahar günü daldığım düşüncelerden sıyrıldım. Oturduğum iskemleden kalktım, mutfağa geçtim. Boşalan bardağıma çay koydum. O sırada kapı zili çaldı. Kim o diye seslendim. Aç kapıyı, benim. Gelen Oya'ydı. Kapıyı açtım. Ne haber dedi yanağımdan öperken. Kaç gündür sesin soluğun çıkmıyor, hayırsız arkadaşım. Bu aralar işler çok yoğundu. Şirkette bir şeyler oluyor ama hiçbirimiz daha ne olduğunu çözebilmiş değiliz. Şirket kapanmıyor değil mi? Hiç sanmıyorum. Koskoca bir şirket neden kapansın ki? O zaman boş ver şirketi. Bugün ne yapıyorsun? Çarşıya çıkalım. Önümüzdeki ay Amir'in doğum günü var. Ona ve diğer sevimli haydutlara hediyeler almak istiyorum. Neredeyse bütün kazancını onlara harcıyorsun dedi Oya gülerek. Onların canları sağ olsun. Kazandığım müddetçe de onlara harcayacağım. Sana iyi haberlerim var. Terfi ettin. Bir anda şaşırmıştım. Oya'nın boynuna sarılıp onu öptüm. Tebrik ederim seni. Haydi şimdi bir an önce alışverişe çıkalım. Sonra da bu güzel haberi akşam yemeğinde kutlayalım. Pazartesi günü sabah erkenden kalkıp işe gittim. Çay almak için mutfağa girdim. Ay şekerim dedi Volkan kırta kırta yürürken. Volkan modelisti ve gaydı. Yine ne oldu diye sordum gülerek. Elini bileğinden hafifçe kırıp uzun saçlarını yana doğru attı. Daha ne olsun şekerim dedi. Entarili bir araba satılmışız. Kim satılmış dedim şaşkınlıkla. Ayol kim olacak? Ata Bey kendini entarili araba satmayacağına göre demek ki bizi satmıştır. Heyecandan nefesim kesilmişti. Şaka mı yapıyorsun dedim yüreğim ağzımda atarken. Ayol ne şakası? Bir saat sonra patronun odasında toplanıyormuşuz. Entarili Arap'la tanışacakmışız. Sinirimden gülmeye başladım. Kız ne gülüyorsun öyle? Bu durumda ben gülmeyeyim de kim gülsün? Başıma gelenler pişmiş tavuğun başına gelmez. Arap bir kocanın elinden ta buralara kaçtım. Burada bile beni yine bir Arap buldu. Ay kız, ne şanslısın sen. Arap erkekleri gördüğüm kadarıyla kadının iyisinden anlamıyor. İnşallah birazdan tanışacağımız entarili Arap benim tadımdan anlar. Volkan'ın omzuna vurdum. Allah seni kahretmesin. Çabuk git buradan. Ayol vurma dedi gülerek. Hemen gidiyorum. O gün firmada ne kadar üst düzey yöneticisi varsa hepimiz Ata Bey'in odasında toplaştık. Ata Bey içeri girdi, ayağa kalktık. Lütfen oturun arkadaşlar dedi. Firmanın satıldığı doğru mu dedi stilistlerden birisi. Doğru dedi Ata Bey. Şimdi uzun uzadıya sizin vaktinizi almayacağım. Firmamla ilgili çok cazip bir teklif aldım. Bu teklife ne yazık ki hayır diyemedim. Sizler de anlayışla karşılarsınız ki biz iş adamları karlı bir durum söz konusu olduğunda ya yatırım yapmayı severiz ya da elimizdekini en yüksek paralara satmayı. Ben de tekstil firmamı sattım. Yeni patronumuz Arap kökenli bir iş adamı. Ben şimdi ceketimi alıp bu odadan çıkıyorum. Hakkınızı helal edin. Birazdan yeni patronunuz burada olacak. Lütfen hiç kimse bir yere ayrılmasın. Ata Bey odadan dışarı çıktığında herkes fısır fısır konuşmaya başladı. Birkaç dakika sonra odanın kapısı açıldı. İçeri bir sürü adam girdi. Kısa boylu, göbekli, kumral saçlı ve 50'li yaşlarında bir adam patron koltuğuna geçip oturdu. Merhaba dedi İngilizce konuşarak. Adım Zahid Al-Katip. Suriyeliyim. Bu şirketin yeni sahibi benim. Suriye lafını duyduğum anda başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Bu adamı daha önceleri birkaç kez Şam'da görmüştüm. Devamlı pro içiyor, insanlar çevresinden hiç eksik olmuyordu. O sırada Volkan'la göz göze geldik. Volkan kıs kıs gülmeye başladı. Zahid Bey Volkan'ın güldüğünü gördü, ona sert sert baktı. Komik olan ne var diye çıkıştı. Neden bana bakıp gülüyorsun? Volkan İngilizce konuşamıyordu. Bir anda panik oldu. Ayol dedi şaşkınlıkla. Bu adam ne söylüyor? Odadakiler kıkır kıkır gülüşmeye başladılar. Zahid Bey'e baktım. Arkadaşımız İngilizce bilmediği için size cevap veremiyor dedim Arapça konuşarak. Az önce size değil bana gülmüştü. Galiba bir yanlış anlaşılma oldu. Zahid Bey kusursuz bir şekilde Arapça konuşmama şaşırmıştı. Siz Arapçayı nerede öğrendiniz dedi bu sefer benimle Arapça konuşarak. Şam'da öğrendim. Şam'da ne yaptınız? Kocam Şamlıydı. Öyle mi dedi şaşırmış gibi yaparak. Kocanız kimlerdendi? Kayınpederimin adı Nadem Tabbay'dı. Rahmetli Nadem mi? Evet. Kendisini çok iyi tanırdım. Fakat çocuklarını hiç tanıma fırsatım olmadı. Siz hangi oğluyla evlisiniz? Şimdi boşanıyoruz dedim utancımdan kızararak. Kocamın adı Vassim'di. Adınız neydi? Piruze Kızıl. Toplantı bittikten sonra sakın bir yere ayrılmayın. Sizinle özel olarak görüşmek istiyorum. Yaklaşık bir saat sonra herkes dışarı çıkarken ben de ayağa kalktım. Zahid Bey eliyle otur işareti yaptı bana. Yerime oturdum. Ceketinin cebinden bir pro çıkarıp yaktı. Odada başka bir adam daha vardı. Sizi Nebil Bey ile tanıştırayım dedi. Merhaba dedi adam benimle Türkçe konuşarak. Nasılsınız? Nebil Bey'in kusursuz bir Türkçesi vardı. Nebil Bey Arap kökenli bir Türk vatandaşıdır dedi Zahid Bey. Kendisi çok yakın bir zamanda şirketimizin genel müdürü olacak. Siz de bugünden itibaren doğrudan ona bağlı olarak çalışacaksınız. Maaşınıza da zam yapacağım. Ben ne iş yapacağım efendim? Eski işime devam mı edeceğim? Eski işinizin ne olduğunu bilmiyorum doğrusu. Ama şimdiki işiniz model hırsızlığı olacak. Ne hırsızlığı? Dedim şaşkınlıkla. Zahid Bey şeytan fikirli birisiydi. Attığı kahkaha odanın içinde yankılandı. Şam'da ne kadar süre kaldınız? 5 yıl. Peki Şamlı kadınları ne kadar tanıyorsunuz? Onları gayet iyi tanıyorum. Onların giyim zevklerini de biliyorsunuz. Doğru mu? Evet, biliyorum. O zaman sorun yok. Bundan sonra İstanbul'un en iyi birkaç mağazasını dolaşıp o mağazalardan Arap kadınlarının giyim zevklerini göz önünde bulundurarak alışveriş yapacaksınız. Bu harcamalar için şirketimizde açık bir hesabınız olacak. Biz de o mağazalardan satın alıp getireceğiniz kıyafetlerin modellerini çıkaracağız. Birebir aynısını yaptıktan sonra Arap ülkelerine satacağız. Nasıl fikir ama? Tüylerim diken diken olmuştu. Bu fikir şeytanın bile aklına gelmez dedim tebessüm ederek. Zahit Bey kahkahayı bastı. Haklısınız. Şeytan bile ticaretin püf noktalarını biz Şamlılardan öğreniyor. Sizinle tanıştığıma gerçekten çok memnun oldum. Şimdi gidebilirsiniz. Daha sonra sık sık görüşeceğiz. 34. ayrımın sonu. Sayfa 437. Devamı 35. ayrımda.